Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo 2'de Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Cafer Şamlı. Bugün 2026 yaz sezonunun ortasında küresel ekonominin ve ülke kalkınmasının en dinamik lokomotifi olan turizm sektörünü masaya yatırıyoruz. Sıcaklıkların artması ve tatil sezonun açılmasıyla birlikte sadece deniz, kum ve güneş üçgenini değil, madalyonun diğer yüzünde saklı olan yerel ekonomileri ayağa kaldıran ve geleceği şekillendiren bölgesel kalkınma gerçeğini ele alacağız. Değişen tüketici alışkanlıklarından çevre dostu yeşil pazarlamaya, keşfedilmeyi bekleyen alternatif rotalardan 2026 yılı turizm beklentilerine kadar sektöre dair merak edilen tüm detaylara bilimsel ve vizyoner bir ışık tutacağız. Çok değerli bir konuğumuz yanımızda, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emre Özkul hocamız bugün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Emre hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
Çok teşekkürler. Sizlerle olmak her zaman çok güzel.
Çok teşekkür ediyorum hocam. O zaman ilk sorumla başlıyorum programımıza. Hocam, yayına başlamadan önce dinleyicilerimizin sizi daha yakından tanıması adına akademik kariyerinizden Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi'ndeki dekanlık vizyonunuzdan kısaca bahsedebilir misiniz?
Tekrar davet için öncelikle teşekkür ediyorum. Emrah Özkul. Aslında lisansım, yüksek lisansım, doktoram, doçentliğim ve profesörlüğüm hepsi turizm alanında. Lisansımı Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 99 mezunuyum. Yüksek lisansım Balıkesir Üniversitesi 2001 yılı. 950 Üniversitesi'nde de 2006 yılında doktoramı tamamladım. 2007 ile 2014 yılları arasında Düzce Üniversitesi'nde görev yaptım. 2014 yılının Haziran ayında da üniversitemize geldim. O zaman eski ismiyle yardımcı doçentlik, şimdiki ismiyle doktor öğretim üyesi olarak. Sonrasında 2015'te doçent oldum, 2020 yılında profesör oldum. O yıldan beri de hem profesörlük hem de hocalarımızın önerisiyle dekanlık görevini yürütüyorum. Vizyon açısından düşündüğümüzde tabii olaya sadece turizm perspektifiyle bakmanız bazen yetmiyor. Ben aslında sektör tecrübesi olan bir akademisyenim aynı zamanda. Uzun yıllar sektörde de görev aldım. O yüzden sektörün boşluklarıyla akademinin boşlukları arasındaki o iki boşluğu görüp oraları nasıl tamamlarız diye şahsi vizyonerliğim bu alanda. Bu nedenle okulumuzda, yani fakültemizde sadece eğitim, öğretim faaliyetleri değil, bunun dışında belki sizin giriş bölümünde konuştuğunuz konulara da değineceğiz. Halkla bütünleşme, yerel yönetimler, sektörle işbirliği, bunların nasıl yapılacağı konusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunları bir yol haritası olarak belirliyoruz. Vizyon açısından düşündüğümüzde bu. İkinci olarak öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin kendi alanlarında en iyisi olmakla birlikte çevresindeki yeni gelişmeleri nasıl tasarladıkları ve buradaki yenilikleri kendilerine nasıl adapte edeceklerini kurumsal anlamda bir vizyona dönüştürüyoruz.
Hocam, o zaman teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuza devam edelim.
Buyurun.
2026'nın ortasındayız aslında, yaz ayı da geldi. Şu anda 2026 yılında küresel ekonomideki dalgalanmalar ve değişen tüketici alışkanlıkları gölgesinde başladı diyebiliriz. Türkiye turizmi açısından 2026 yılına dair geniş kapsamlı beklentileriniz nelerdir? Hem turist sayısı hem de kişi başı gelir hedefleri açısından nasıl bir yılı öngörüyorsunuz?
Şimdi aslında siz soru içerisinde çok ipuçları verdiniz. Birinci olarak dediniz ki küresel ekonomi. İkinci olarak jeopolitik risklerden bahsettik. Üçüncü olarak da tüketicilerin davranış değişikliklerinden. Şimdi önce ekonomiden başlayalım. Bu perspektifi bir ortaya koyalım. Şimdi turizm bir ülkenin can damarı. Giriş bölümünde de bahsettiniz. Bacasız sanayi olarak nitelendirdiğimiz bir endüstri. Çünkü kendi kendisiyle idare edebilen bir endüstri de değil bu. Çok farklı alanlara, çok farklı iş alanlarına yol açabilen Ve ülkelerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin cari açığını kapatmak açısından muhteşem bir güç. Tabii ki bir turizmci olarak turizmin sadece faydalı yönlerini değil, olumsuz yönlerini de tartışmamız lazım ama şu andaki soru itibariyle bunu söylüyorum. Ekonomi anlamında dünyada müthiş bir değişim var. Şöyle ki maliyet enflasyonu dediğimiz, enflasyon dediğimizde fiyatlar genel seviyesinin birden yükselmesi, maliyetlerin yükselmesiyle birlikte bunları her türlü ürün hizmet politikasına yansıtma durumumuz tüm dünya için geçerli, bizim ülkemizde olduğu gibi. Bu nedenle turizm gibi alanlar aslında bazı kişiler ve toplumlar için hala lüks bir ihtiyaç kategorisine girebiliyor. Yani siz tasarruf edebildiğiniz miktarı arttırmadığınız sürece turizmle ilgili faaliyetlere çok giremiyorsunuz bazen. Ancak ölçek ekonomisi dediğimiz bir kavram da var. Örneğin paket tur satışlarının ciddi anlamda low cost dediğimiz düşük maliyete indirgenebilmesi, paket turlarla ulaşım, konaklama, yeme içme faaliyetlerinin bir bütün olarak ele alınabilmesi.
İnsanlar daha rahat artık gezmeye başladılar hani.
Evet.
Tek başlarına değil, topluca da geziyorlar.
Evet, artık topluca da geziyorlar. Bu önemli bir konu sizin söylediğiniz. Özellikle pandemi döneminde solo traveling, yani bireysel seyahatlerin çok artacağı söyleniyordu. Evet, arttı. Fakat bununla birlikte kitle turizminde bir azalış olmadı. Bu önemli. Mesela sizin söylediğiniz de önemli. Ancak tüm bunlarla birlikte turizm hareketlerinde sürekli bir artış görüyoruz. Özellikle pandemi dönemindeki %70'in üzerindeki düşüşten sonra.
Orada bir herkes evde kaldı, sonrasında
tabii
bir açılma durumu
var. Tabii, evet. Herkesin evde kaldığı, hatta turizm faaliyetini düşünemediği çünkü bir başka ülkeye gidiyorsunuz, o ülkede de neyle karşılaşacağınız belli değil. Ekonomi anlamında böyle. Jeopolitik risk çok önemli. Şundan dolayı önemli. Yanı başınızda olan herhangi bir olumsuzluk sizin tüm turizm faaliyetlerinizi çok hızlı bir şekilde etkileyebilir. Nasıl etkileyebilir? Amerika, İran, İsrail üçgeni açısından düşündüğümüzde hemen sanırım tarih olarak 28 Şubat'ın hemen sonrasındaydı. Bu durum baş gösterince iptaller başladı. Çünkü turizm çevresine çok duyarlı bir endüstri. Olabilecek her şey anında, bakın anında, bir ay sonra değil, iki ay sonra değil, anında etki eder. Bugün herhangi bir olumsuz faaliyet olması halinde buna tezahür ediyor. Bu nedenle jeopolitik risklerle birlikte girdik aslında bu döneme. Şu anda işte müzakerelerin devam etmesi, diğer barışa yakın çözümlerin olması, piyasaların bunu algılaması kısmında şu anda iptaller yaşanmadı. Hatta geçen seneye bağlı olarak istatistiklerde %4'lük bir yükseliş görüyoruz geçen yılın aynı aylarıyla ilgili. Ama ikinci çeyrekte neler olacak kısmı, tam olarak istatistikler neyi gösterecek, o şu anda belirsiz. Üçüncü olarak söylediğiniz tüketici davranış değişiklikleri vardı. Şimdi kuşaklar açısından çok farklı bir alandayız artık.
Özellikle sosyal medyanın artmasıyla, evet, herkes bravo, bir farklı şeylere yönelmeye başladı hocam.
Ya işte influencer etkisi diyoruz biz buna, snobizm diyoruz. Onun dışında yeni kuşaklar, Z kuşağı özellikle tatil planı yaparken bizden çok daha farklı algoritmalarla çalışıyorlar. Ya da bugün word of mouth dediğimiz, ağızdan ağza iletişim dediğimiz kızım çok çok değişti. Şundan dolayı değişti. Herhangi bir olumsuzluk yaşardınız bir işletmede. Önceden bunu işte bazı sitelerde duyururdunuz ya da işte olumsuzluğunuzu bildirdiniz. Fakat şu anda viral anlamda bir sosyal medyaya bu düştüğü andan itibaren tüm insanların görebildiği ve anında tepki verebildiği bir duruma dönüşüyor. O yüzden burada da çok dikkatli olmak lazım. Sorunuzu son olarak toparlamak gerekirse şunu söylemem lazım. Türkiye turizmi geçen yıl bir rekor kırdı. Bu rekor dünyadaki ilk 10 ülke arasında 4. ülke olmamıza, gelir anlamında da hiç giremediğimiz skalada ilk 10'a girmemize sebep oldu. Bunlar önemli şeyler. 65 milyon turistle bir o kadar, 65 milyar dolarlık, ben yuvarlak rakamlar söylüyorum. Yani insanların çoğu bilmiyor yani, gerçekten 65 milyon turist gelmiş midir diyor bir ülkeye. Çok önemli bir gelirden bahsediyoruz ve getiriden bahsediyoruz. Bu çarpan, çoğaltan katsayısı, onu koymuyorum bile. Şimdi onun dışında şöyle bir olay var. Vizyon hedefleri devam ediyor. Yani bugün bizim 68 milyar dolarlık bir gelir elde etmemiz, bunu da turist sayısıyla arttırmamız, ama en önemli kısımlardan bir tanesi turist sayısını arttırırken geliri de ondan daha yüksek bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani 1000 doların üzerinde bir getirisi var şu anda bizler için. Önemli bir başarı bu. Ama daha yüksek de olabilmeli. Son bir şey daha söylemek isterim.
Tabii hocam.
Yani belki konu oralara da gelebilir. Bunu biz şu anda kıyı turizmiyle en çok başarıyoruz. Onu da söylememiz lazım. Yani her şey dahil turizmin olduğu kıyı bölgelerinde bunu yapıyoruz. Şu anda istatistiklere baktığımızda Mayıs'la Ekim ayını düşündüğünüzde, ki çoğu yerde bu da sezonlar biraz ölü sezona gelse bile devam ediyor. Yani Ekim'de turistik faaliyetler belli bölgelerde devam ediyor. Yaklaşık %70'i bu aylarda turizm hareketinin. Bu da önemli bir gösterge.
Peki hocam, sektörün en büyük yapısal hedeflerinden biri deniz, kum, güneş üçgeninin ötesine taşıyarak 12 aya yaymak. 2026 yılı stratejilerinde 4 mevsim turizm hedefinin neresindeyiz? Altyapı ve üst yapı yatırımlarımız bu hıza ayak uydurabiliyor mu? Yani evet. Hocam sadece yaz aylarında aslında insanlar tatile gitmiyor, yeni şeyler keşfetmiyor artık. Kış aylarında da çok fazla bir gezi yapılıyor, işte turizmler böyle bir yeni şeyler keşfediyorlar. Ülkemiz tam olarak bu noktada nerede?
Soruyu şöyle aslında cevaplamak lazım. Neden yaz aylarında geliyor insanlar? Hı hı. Yani en önemli konu bu. Bizim için de aslında tatil demek yazla bütünleşik bir kısım. Fakat sizin hedef pazarınızdaki ülke insanları açısından başka bir anlamı var. Orada güneşli gün sayısı oldukça düşük. Hı hı. Ve deniz potansiyeli, deniz kapasitesi bu kadar, yani harika bir doğanın içerisinde çok mümkün değil. Onun dışında en önemlilerinden bir tanesi hizmet kalitesi. Biz bazen kendimizi çok eleştiririz ama bazı gerçekleri de görmek lazım. Otellerdeki hizmet kalitesi Avrupa'nın çoğu yerinde standartların üzerindedir Türkiye'de. Onu da ifade etmek lazım. Sonrasında da all inclusive dediğimiz her şey dahil sistem geliyor. Yani siz bir yere gittiğinizde, bu çok eleştirilebilecek bir konu bu arada. Sabahtan akşama kadar ne yiyeceğinizin, ne içeceğinizin belli olduğu bir sistemde ve paket turu çok daha önceden aldığınızda düşük bir maliyete getirdiğinizde burayı tercih ediyorsunuz. Bir kere yaz aylarındaki yoğunluğun sebebi bu. Şimdi bizim hedefimiz aslında 4 mevsim 12 ay yeni bir hedef değil. İş turizmin canlandırmasından tutun da diğer hedefler aslında kalkınma planları içerisinde yer alır. Bunları da biz hep şöyle diyorduk. Yaz bitti, kışın hangi turizm çeşidi gelişir? Aklımıza hemen kış turizmi geliyor. Siz de çok güzel ifade ettiniz aslında, altyapı ve üst yapı yatırımları diye. Hem niceliksel anlamda hem de talep anlamında sizin kış turizminde bunu yakalama ihtimaliniz yok. Yani yazınki yoğunluk kışında olsun deme ihtimaliniz yok. Çünkü kayak merkezleri sınırlı. Bu arada kayakla ilgili çok farklı durumlar söz konusu. Bunlardan bir tanesi kar kalitesi, hı hı, yağışlı gün sayısı, kar kalınlığı. Anlatabildim mi? Bunların hepsini...
Yaz ayı kadar kolay bir
yok.
Şey değil.
Yaz ayı kadar değil ve şöyle de bir durum var. İşin içerisine farklı durumlar giriyor. Örneğin ulaştırma, hı hı, yeme içme faaliyettir. Bunların nasıl yapılacağı kısmıyla ilgili de bizim çalışma yapmamız gerekiyor. O zaman biz buradaki hedefe nasıl ulaşacağız? Yani sizin sorduğunuz soruya göre yeni turizm alanları ile birlikte, mesela sağlık turizmi, ekoturizmi, şehir turizmi, alışveriş turizmi, termal turizm. Buradaki alanlarda özellikle yoğun olan yerlerden yoğun olmayan kısma bir dönüşüm sağlayıp orada bölgeler arası eşitsizliği de gidermek ve bu amaca ulaşmak önemli. Peki bu amaca ulaşırken bir örnek var mı önümüzde? Çok önemli bir örnek var. İstanbul. Hı hı. Avrupa kültür başkenti olduktan sonra İstanbul inanılmaz bir turizm potansiyeline sahip oldu. Son veriler 2025 yılında gelen turist sayısı İstanbul'a belki şaşıracaksınız ama 19 milyon. 19 milyon bir destinasyonun nüfusundan daha fazla turist çekme potansiyeli sahip. Bu insanlar niçin geliyor bu turistler buraya? İşte kültür turları için geliyor, şehir turizmi için geliyor. Oradaki alanlarda tarihsel bir yolculuk yapıyor ki İstanbul harika bir çekim merkezi bu anlamda. Yani tarih dokusu da çok yüksek.
Birçok kültür var aslında.
Birçok kültür var ve bunları analiz etmek isteyen turistler. İşte bizim buradaki boşlukları bununla doldurmamız lazım. Peki bu olunca ne olur? Yani soruyu şöyle kendi kendime de sorayım. Acaba yaz turizmindeki bu kitle turizmindeki yoğunluk azalır mı? Ben çok azalacağını açıkçası düşünmüyorum. Orada farklı konular devreye giriyor. Taşıma kapasitesiyle ilgili mecburen azaltmaya ilişkin yapısal önlemler olabilir. Ancak siz sezon dışına çıkardığınız andan itibaren Türkiye turizm alanında her mevsim tercih edilebilecek bir yere dönüşür ve bunun da dönüşme emareleri şu anda var.
Bir diğer soruma geçiyorum hocam. Küresel pazarda dijitalleşme ve yapay zeka rüzgarı esiyor. 2026'da seyahat acentelerinin, otel işletmelerinin ve genel olarak turistlerin dijital tüketim eğilimlerinde ne gibi radikal değişiklikler gözlemliyorsunuz? Biraz evet. Daha dijitalleşmeye geçtik artık. Hani gidip mesela acentelerden bir tur almaktansa ya da otobüs bileti almaktansa her şey şu an telefona geçti. Hı hı. Bu insanlarda ne gibi değişikliklere yol açıyor?
Rüzgarın şiddeti giderek artıyor. Hı hı. Bunu söylememiz lazım. Yani biraz da fütüristik olmak gerekiyor. İşte yapay zekanın bir moda olması, modaymış gibi algılanması bana göre iyimser bir yaklaşım. Daha farklı yerlere gidiyor. Her gün yeni bir algoritma, her gün bir prompt mühendisliği ve en sonunda bizim de tahmin edemeyeceğimiz şeyler çıkabilir. Şimdi burada yine çok güzel ifade ettiniz. Üç alandan bahsettiniz. Bunlardan bir tanesi turistik tüketiciler, ikincisi otel, hı hı. Üçüncüsü de acenta kısmıyla ilgili ya da tur operatörü kısmıyla. Bu üç alanda dijitalleşmeden inanılmaz şekilde yararlanıyor. Bir turistik tüketici, özellikle genç kuşaksa, yani orta ve genç kuşaklar genellikle bu tür yayınlarda çıkıyor. Artık tur planını yapay zeka sayesinde yapıyor.
Evet.
Yani bir yerden bir yere gidecekse önce örneğin veriyorum Instagram'dan etkilenmiş bir bölgeye gitmek istiyor. Ama o bölgeyi nasıl gideceğine eğer planlı bir tur programı yoksa yapay zekaya soruyor. Oradan rotalar çıkarıyor. Bu arada yanlış da yaptığı çok biliyorsunuz hani yavaş yavaş kendini geliştiren, öğrenen ve bu öğrenme sonucunda bambaşka bir sisteme dönüşebilen bir yerde. Ama şu anda inanılmaz bir talep var. Turistik tüketiciler artık puanlara bakıyor. TripAdvisor'a bakıyor. Ne puan almış, hangi eleştiriler olmuş, ben buraya gittiğimde neler yaşarım kısmına bakıyor. Ve bunu yapay zeka ile birleştirip işte ben şu bölgeye gitmek istiyorum. Elimde şu işletmeler var. Bana bir algoritma geliştirip benim şöyle hassasiyetlerim var. Gidebileceğim yer neresi diye soruyor. Ve buradan bilgi alıyor. Bu önemli bir değişim. Ve bu değişim artık cep telefonlarımızda app dediğimiz uygulamalara dönüşüyor. Ve destinasyon seçimini bu şekilde belirliyoruz. İkinci olarak dediğiniz oteller. Otellerin içerisinde ya da acentaların içerisinde bu işler artık çok daha dramatik bir hale dönüşüyor. Yani örnek veriyorum atık yönetimiyle ilgili bir sorunuz var. Siz bu atık yönetimini bu teknolojik araçlar kullanarak artık yapıyorsunuz. Getiri yönetimi, revenue management deriz. Buradaki getiri yönetimini biz artık normal hesaplama yöntemlerinin dışında ben bu ay bu geliri elde ettim. Bu şekilde gidiyorum. Sizce sonraki zamanlarda ne olur cevabını yani artık o araçtan alıyorsunuz. Hatta ve hatta trend analizi yapıyorsunuz. Örneğin ülkemizde turist sayısı belli, hedef pazar belli. Bu hedef pazarla birlikte 2030 yılında kaç turist gelir? Ne kadar gelir elde ederiz? Buradaki fauna ve florada ne tür değişimler olur sorularını da sormuş oluyoruz. Acenta kısmında ise tur operatörü ve acentayı birlikte tutuyorum şu anda. paket programların biraz daha customize dediğimiz kişiselleştirilmiş hale gelmesi. Yani bütünsel bir tur değil de örneğin 15-24 yaş grubuna başka bir tur, 25-24-35 yaş grubuna başka, farklı ülkeler ve coğrafyalardaki kişilere göre bambaşka tur programlarının ve planlarının hazırlanması. Bunların hepsi aslında dijitalleşmeyle oluyor. Çok vurguluyoruz bunu. Dijital okur yazarlık arttıkça bizim de bundan yararlanma imkanımız artıyor. Ve hem işletme bazında hem de turist bazında çözümler ve çözüm olanakları sürekli gelişiyor.
Turizmin sadece büyük şehirlere ya da kıyı şehirlerine sıkışmaması Anadolu'nun genelinde bölgesel kalkınmayı nasıl tetikliyor hocam? Yerel halkın istihdama katılması ve yerel ekonominin canlanması açısından turizmin çarpan etkisi nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, hiç ihmal edilmemesi gereken bir alan bu arada. Şimdi turistleri biz farklı coğrafyalardan geliyor, çeşitli kategorilere ayırıyoruz. Ama yerel halkı genellikle ayırmıyoruz. Yerel halk orada ikamet eden kişiler olarak bakılıyor. Fakat akademik olarak böyle değildir olay. Aslında üçe ayırırız. Yani yerel halk turizm faaliyetinden herhangi bir gelir elde ediyor mu? Ya da turistlerle iletişimi ne boyutta? Hiç gelir elde etmeyen grup olabilir, bir kısmını elde eden olabilir ve tamamen geliri turizme bağlı olan kişiler olabilir yerel halk. Bu arada metropol de olsa, kıyı şehri de olsa, kıyı kenti de olsa mutlak suretle arkada hala geleneksel yöntemle yaşayan insanlar var. Yani geleneksel tarım yapan, geleneksel üretim yapan kişiler var. Bodrum'da örneğin Bitez'e gidin. Bitez'in arka tarafında bu işleri yapan mandalina bahçeleri olan, hatta turizm gelirini yaptığı evi pansiyon haline dönüştürmüş. Airbnb'de bunu ortaya koyan kişileri çok görürsünüz. Böylelikle aslında turizm sadece turizmcilerin yaptığı bir iş olmaktan çıkar, yerel halka fayda sağlayacak bir kısma dönüşür. Bu arada uluslararası anlamda da mutlak surette bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani yerel halkın bir köşeye itildiği, sadece belli kesimin turizm faaliyetlerinden yararlandığı bir şeye dönüşürseniz yerel halkın kısa ve orta vadede turizme karşı olumsuz bir bakış açısı doğar. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de taşıma kapasitesi. Onunla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Örneğin turizm sezonundasınız, siz orada bir yerel halksınız. Taşıma kapasitesi çok aşıldığından dolayı sularda kesilme yaşanıyor. İşte o zaman ne yapıyorsunuz? Turizm olmasaydı benim burada su sorunum olmayacaktı diyorsunuz. Bir düşmanlık beslemeye başlıyorsunuz. Bu düşmanlık kelimesi de özellikle uluslararası literatürde yer alan bir kavramdır. Şimdi çok önemli bir şey temas ettiniz. Orayı iyi açmak lazım. Turizmde 1 TL'lik gelir aslında 1 TL'lik gelir değildir. 2,5-3 katıdır. Biz buna çarpan çoğaltan katsayısı deriz. Alır bu geliri bir başka sektöre geçer, oradan bir başka sektöre geçer ve bu bir döngü haline gelir ve bu döngünün sonucunda turizmindeki o gelir sürekli yer değiştirir. 3 tane etkiden bahsederiz. Doğrudan etkiden bahsederiz. Dolaylı etkiden ve uyarılmış etkiden. Doğrudan etki dediğimiz kısım şu. Geldik biz turizmle ilgili bir harcama yaptık. Otel işletmesi ondan yararlandı. Bu doğrudan etkidir. Dolaylı etki, otel işletmesi bir tarım ürünü satın aldı. Değil mi? Her şey dahil sistemde mutfağındaki o büfeye domates koyacak, peynir koyacak. Onun bazılarını yerel halktan alacak. Bazılarını diğer üretici işletmelerden alacak. Bu dolaylı etki. Uyarılmış da ben turizmde çalışıyorsam oradan aldığı, elde ettiğim geliri ben tekrar dolaşıma sokacağım, harcamaya başlayacağım. Bu da uyarıyor. Yani bunları bir bütün olarak ele aldığınızda, ifade ettiğiniz gibi toplulukların, yerel halkın bundan yararlanmaması çok olası gözükmüyor. Buradan çıkın mesela, şu anda Edremit bölgesine doğru gidelim. Yan tarafta insanların zeytinyağı, işte karadut özü sattıklarını görürsünüz. Bodrum'a, Antalya'ya gidin. İşte kaynamış mısırların, ondan sonra közde mısırların yanında bir çayla birlikte ikram edildiğini görürsünüz. Bu aslında bütünsel olarak turizmdeki oyuncuların, gördüğümüz oyuncular değil, arkasında bir bütün olarak çok farklı yerlerden çok farklı işlemler yapan, mesela hediyelik eşya çok çok önemli. hediyelik eşyalar çok önemsenmesi gereken bir yerde el sanatlarıyla birlikte yapılan tüm üretim mekanizması turizme hem canlılık kazandırır hem de biraz önce söylediğim gibi bölgeler arası dengesizliği azaltır.
Peki hocam, bir bölgede alternatif turizm rotaları oluşturulurken yerel kültürün ve mirasın sürdürülebilirliği büyük bir önem taşıyor.
Evet.
Kültürel dokuyu bozmadan, aşırı turizm tuzağına düşmeden bölgesel kalkınma modelini nasıl sağlıklı inşa edebiliriz?
Bu da son yıllarda çok tartışılan bir konu. Sorduğunuz için de teşekkür ediyorum. Şöyle bir kısımda planlamayla hareket etmemiz gerekiyor. Turist sayısını arttıralım. Daha fazla gelsin, doğru. Belki 65 milyondan bahsettim size. Yarın bir gün bu 70 milyona çıktı diyelim.
100 milyona çıkalım.
100 milyona çıktı diyelim. Evet, önemli ama buradaki kısım, oradaki planlamada altyapı ve üst yapı buna uygun mu? Bunu karşılayabiliyor mu? Yoksa turist sayısı artabilir. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Fakat ne dedik? 3 tane aslında kapasiteden bahsediyoruz. Fiziksel kapasiteden, içinde bulunduğun, sonra sosyokültürel kapasiteden bahsediyoruz ve çevresel anlamdaki kapasiteden bahsediyoruz. Bunların aşılması durumunda siz over turizme yaşamış oluyorsunuz. Avrupa'nın bazı kentlerinde turist istemiyoruz pankartlarıyla yerel halkın böyle protestolar yaptığına çok tanık olduk. Ancak şöyle bir durum var. Bu doğru bir planlamayla hareket edildiğinde, yoğunlaşma farklı bölgelere kaldırıldığında ve sınırlı ziyaretçi kavramı işin içerisine girdiğinde aşılmayacak bir durum değil. İkinci kısım kültürelle ilgili dediğiniz. Şimdi her turist gittiği ülkede kendinden bir şeyler bulmak ister, kendi ülkesinden. Fakat bir turist gittiği ülkede sadece kendi kültüründen bir şeyler buluyorsa o çok sorunsaldır.
Evet.
O zaman niye gittim ben o ülkeye dersiniz. Ben de
farklılıkları görmek tabii, için gidiyor aslında.
Tabii kesinlikle farklılıkları ve o kültürel dokuyu merak ediyorsunuz. Bu anlamda da bizim kültür envanterimizi iyi çıkarmamız lazım. Somut ve somut olmayan kültür envanterini işin içerisinde tam olarak belirleyerek bu kültürü bizim farklı kuşaklara önce kendimizden başlayarak nasıl yansıtacağımız, sonra turistlere nasıl sunulacağı sorunsalını iyi bir şekilde cevaplamamız lazım. Bununla ilgili de önemli çalışmalar yapılıyor. Kendi kültürümüzün, kendi kültürel kaynaklarımızın nereden nereye evrildiğini ve bunların nasıl sunulacağı ile ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Yani sizin kültürünüz sizi yarına taşıyacaktır. Yani yeme içme kültürü olsun, alışkanlıklar olsun, turizm faaliyetleri olsun, bundan çok etkilenir. Buradaki temel öneri planlama ve uygulama aşamasında tüm kategorileri işin içerisine almak.
Hocam, programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Bir de şöyle bir sorumuz var. Sektörün geleceğini omuzlayacak olan genç turizmcilere ve nitelikli iş gücü krizine değinmek gerekirse, 2026 dünyasında bir turizm öğrencisinin ya da genç profesyonelin sektörde fark yaratabilmesi için ceplerine koyması gereken en önemli yetkinlikler neler olmalı?
Çok teşekkürler. Bunları da öğrencilerimiz umarım dinliyordur şu anda.
Siz dinleyen öğrencileriniz mutlaka vardır hocam.
Vardır. Onlara da bunları söylemiş olalım. Şimdi bir kere o kadar güzel sorular ki konuşmaya kalksak böyle epey bir zaman alır. Ben kısa kısa özetlemeye çalışıyorum bu arada. Şimdi birinci olarak ben 99 mezunuyum. O yıllarda da bir hedef vardı. İki yabancı dili İyi bir şekilde konuşulması. Evet. Ben İngilizce ile Almancayı seçmiştim o yıllarda. Ve Alman turistlerle uzun zaman çalıştım. Şimdi bir hedefimiz bu olmamalı artık bizim. Yani biz iki yabancı dil kısmıyla kendimizi kısıtlamamalıyız. Çünkü çok farklı sistemler var. Çok farklı, dediğim gibi, uygulamalar var. Pratik imkanlarımız çok farklı. O yüzden birinci olarak her ne kadar yapay zeka ve diğer araçlar bize yardımcı olsa da bizim yabancı dille ilgili bir sorunumuzun bir turizmci olarak olmaması gerekiyor. Bu her anlamda geçerli. Hatta dil öyle bir şeydir ki öğrenmeye başladığınızda farklı dilleri de öğrenme kapasiteniz gelişebilir ve bunu algılama durumunuz artar. İkinci olarak ben görüyorum, öğrencilerimize soruyorum. Yani ne için geldiniz ve ne olmak istiyorsunuz? Hepsinin kafasında bir yönetici olma potansiyeli var. Güzel de bir potansiyel bu ama şimdi kendine şu soruyu sorması lazım bir öğrencimizin. Gerçekten ben bir işletmeye gittiğimde hangi yetkinliklerimle beni yönetici yapmalı? Yani ben şu yetkinliklere sahibim o yüzden. İşte sizin sorduğunuz o niteli iş gücü kavramı artık çok değişti. Eskiden diyorduk ki yabancı dilimiz var. Bakın bugün bir zorunluluk falan kısmı değil mi? Olması gerekiyor zaten. Yani bunu ben öğrenmeli bile demiyorum.
Her sektör için artık bir zorunluluk haline geldi.
Tabii. O yani hiç olmayacaksa da İngilizcenin iyi bir şekilde konuşulması, anlaşılması, aktarılması gerekiyor. Çünkü evrensel bir dilden bahsediyoruz. Eskiden şunu diyorduk, işte derslerine iyi çalış, notların yüksek olsun, buradaki alma kapasitesiyle bu dersleri başarırsan sen yarın bir gün yönetim kısmında da bunu başarırsın. Bunu söylememiz mümkün değil artık.
Evet hocam.
Çünkü çok farklı alanlar var ve bu alanlardan beslenme zorunluluğu var. Mesela ben bir öğrencimin mezun olurken şu soruya cevap vermesini beklerim. Örneğin bir oda fiyatını hangi koşullarda ve nasıl satarsın? Ya da ürettiğin bir tabağı hangi fiyattan hangi pazara sunabilirsin? Bunları bilmek gerekiyor. Bunlar da dersle temel bilgi alabiliriz ama etkinlikler, vizyonerlik, gittiğiniz yerde yaptığınız staj. Mesela bizde bir İMO uygulaması var 7+1. 7 dönem bizde bir dönem sektöre gönderiyoruz kişileri. Onları bilmesi gerekiyor. En önemlisini en sona saklayayım. Bugünün dünyasında teknolojik imkanlardan son derece yararlanmak, dijital okuryazarlık, yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmeleri çok yakından takip etmek ve bunu hem kişisel alanına hem de iş alanına aktarmak.
Hocam son olarak paylaştığınız değerli akademik ve sektörel perspektifler için çok teşekkür ederiz. Aday öğrencilerimiz neden sizce Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesini tercih etmeliler? Bildiğiniz üzere yakın zamanda YKS sınavı sınavına girdi öğrencilerimiz ve şu anda sonuçları bekliyorlar. Sizce hocam Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi'ne neden gelmeliler?
Neden gelmeliler? Çok geniş cevaplanacak bir soru ama şöyle basit bir şekilde söyleyeyim. Öncelikle iki bölümümüz var. Turizm işletmeciliğiyle gastronomi mutfak sanatları adı altında iki bölümümüz var. Normalde organik olarak 4 bölümle hareket ediyoruz. Bunun içerisinde rekreasyonla rehberlik bölümleri de var ama onlar şu anda aktif değil. Eğitim programımız, eğitim öğretim programımız uluslararası niteliklere sahip. Dil anlamında oldukça yüksek dil dersleri var, sayı ve kredi anlamında. Onun dışında akademik kadromuz da bu anlamda güçlü. İkinci olarak biz eğitim öğretim faaliyetini derslerden ibaret olarak görmüyoruz. Programın başında da belirttim. En önemli kısımlardan bir tanesi sektör işbirliklerimiz. Çok fazla sayıda protokolümüz var. Bu protokollerle birlikte 7+1 sisteminde öğrencilerimiz buralarda dönem anlamında staj yapabiliyor ve ondan sonra kalifiye bir yere dönüştürebiliyor. Bu bir. İkincisi, İnanılmaz sayıda etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlikler içerisinde dünyaca ünlü şeflerden tutun da sektörün içerisinde söz sahibi olan otelcileri, acentacıları hem kariyer günlerinde hem toplumsal sorumlulukta hem de turizm haftasında davet edip öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu da çok çok önemli. Ve üçüncüsü yine size belirtmiştim. Yerel yönetimlerle işbirliği açısından çok farklı faaliyetler. Bir tanesine örnek vermek isterim. Süremiz de kısaldı ama buna eklemek isterim. Öğrencilerimizin başvurduğu bir proje var. Öğrenci topluluklarının UNIDES projesi. UNIDES projesiyle gastronomi mutfak sanatlarındaki öğrencilerimiz kendi gastronomi kulüplerinde bir başvuruda bulundu. Bu başvuruda hani biraz önce de söyledik ya, kültürel değerlerimiz, o mirasın tanınması ve farklı kuşaklara aktarılması diye. Bulunduğumuz bölgede, biz Kartepe'deyiz bu arada. Kartepe'de farklı bir bölge. Öğrencilerimiz ilk geldiğinde nereye geldik, işte ne kadar şehre uzak diyorlar ama ondan sonra gerçekten beğeniyorlar. Avrupa'nın çoğu yerinde olmayan genişlikte bir kampüs içerisinde, yeşillikler içerisinde devam ediyoruz. Bu başvuruyla birlikte biz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili müdürlüğünün destekleriyle bu proje geçti. Ve bu proje geçtikten sonra bir işbirliğiyle Kartepe Belediyesi ile ortak olduk. Ve 2 yıldır bu alanda bir gastronomi festivali yapıyoruz. Bu sene ikincisini yaptık. Üçüncüsü, dördüncüsü de inşallah olacak diye düşünüyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Öğrencilerimizin fikirleri bir festivale dönüşmüş durumda. Öğrencilerimiz geldikleri yerden hani tercih yapacakları durumda. Bir yerde lisans okuyayım, sonra belki yüksek lisans yapayım, sonra aynı alanda doktora yapayım diyorlarsa, mesleki tecrübelerini iş birlikleriyle sektör, yerel paydaşlar ve alanında uzman kişilerden yararlanarak bunu yapmak istiyorlarsa, onun dışında geleceği tahminlemek adına yine güncellenen bilgilerle, teknolojik ekipmanlarla bunları görmek istiyorlarsa bizi tercih edebilirler diyeyim. Öyle bir pazarlama yaklaşımıyla hareket edeyim.
Hocam, programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır acaba?
Çok güzel sorulardı. Çok güzel bir ortamdı. Tekrar ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir dönemi sizlerle tekrar yaşarız. Farklı bir konuda da yine özellikle Türkiye'deki keşfedilmeyen turizm yerleriyle ilgili bir program sonrasında tekrar yapabiliriz belki. Umarız hocam. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. İyi günler diliyorum.
İzninizle programı kapatıyorum o zaman. Turizm beklentileri konusunda verdiğiniz bilgiler için tekrardan teşekkür ederiz hocam. Sevgili dinleyenler, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo 2 frekansından yayınladığımız Güne Bakış programındaki birlikteliğimizin sonuna geldik. Sizlere günün hava durumu tahminleriyle veda ediyoruz. 6 Temmuz Pazartesi günü günün öne çıkan gelişmelerinin yerel ve ulusal gazete manşetlerine nasıl yansıdığını aktarmak, Türkiye ve dünya gündemine dair en güncel haberleri sizlerle paylaşmak üzere mikrofonda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, Radyo 2'de kalın.
Güne Bakış sona erdi.